Ayrım 29. Son Baba Mario Puzo. Sayfa 273. Ondan sonraki birkaç gün genç adamlar Pippi ile konuşmak ve onun tarafından incelenmek için bahçeye geldiler. Pippi'nin bir ölçütü vardı. Adayların 20'sinden küçük, 35'inden büyük olmamaları gerekiyordu. Evlilerin bir tek çocuğu olanları tercih edilecekti ve nihayet belediye başkanının onlara kefil olması da şarttı. Pippi bütün bunları şöyle izah ediyordu. Bir erkek çok genç olursa Amerikan kültürünün fazla etkisinde kalabilir. Yaşını başına almışsa o zaman da Amerika'ya uyum sağlayamaz. Birden fazla çocuğu varsa fazla ihtiyatlı davranır. Görevinin gerektirdiği riskleri göze alamaz. Konuşmaya gelen adamlardan bazıları yasalara göre suçluydular ve Sicilya'dan ayrılmaları gerekiyordu. Bazıları da ne pahasına olursa olsun Amerika'da daha iyi bir yaşam sürmek istiyorlardı. Bazıları ise kadere güvenmeyecek kadar zekiydiler ve Clericuzio'lar adına askerlik yapmaya dünden hazırdılar. İşte en iyi adaylar da onlardı. Pippi haftanın sonunda gerekli 20 kişiyi seçmişti. Listeyi belediye başkanına verdi. O bunu onaylayacak ve adamların Amerika'ya göç etmeleri için gerekli işlemleri yapacaktı. Belediye başkanı listeden bir tek adı sildi. "Pippi, onun bize çok uygun olduğunu düşünmüştüm," dedi. "Bir hata mı yaptım?" Belediye başkanı "Hayır, hayır," diye cevap verdi. "Her zamanki gibi yerinde davrandın." Pippi şaşırdı. Bütün gönüllülere iyi davranılacaktı. Bekarlar apartman dairelerine yerleştirileceklerdi. Tek çocukları olan çiftlerse küçük evlere. Bütün grubun iyi birer işi olacaktı. Hepsi de Bronx bölgesinde yaşayacaklardı. Ve bazıları ise Clericuzio ailesinin askerleri olmak için seçileceklerdi. Güzel yaşamları ve parlak bir gelecekleri olacaktı. Belediye başkanının adını karaladığı genç adam adı kötüye çıkmış biriydi anlaşılan. Ama o halde Pippi ile konuşmasına nasıl izin vermişlerdi? Pippi'nin burnuna bazı kokular geliyordu. Belediye başkanı onu zeki bakışlarla süzüyor, sanki aklından geçenleri okuyordu. Pippi'nin düşünceleri hoşuna gitmiş gibiydi. "Sonunda sen tam bir Sicilyalısın," dedi. "Yani seni kandıramayacağım. Kızım o adını sildiğim gençle evlenmeyi planlıyor. Delikanlıyı kızımın mutluluğu için bir yıl daha burada tutmak istiyorum. Ondan sonra sana teslim ederim. Delikanlının seninle konuşmasına engel olamazdım. İkinci bir neden daha var. Yani onun yerine başka birini götürmeni istiyorum. Bana bir iyilik eder ve onunla konuşur musun?" "Pippi, tabii konuşurum," diye cevap verdi. Başkan ekledi. "Seni aldatmak istemiyorum ama bu özel bir durum. O adamın hemen buradan ayrılması gerekiyor." "Pippi, çok dikkatli davranmam gerektiğini sen de biliyorsun," dedi. "Clericuzio'lar çok titiz." Belediye başkanı başını salladı. "Bu senin lehine bir durum ama biraz tehlikeli." Sonra Lia Vazzi'den söz etti. Yargıcın öldürülmesi bütün dünya basınında manşetlere çıkmıştı. Bu nedenle Pippi ile Cross olayı biliyorlardı. Cross, "Madem ellerinde kanıt yok, o halde Vazzi neden böyle çaresiz bir durumda?" diye sordu. "Başkan, burası Sicilya, delikanlı," dedi. "Polisler de Sicilyalı, yargıç da Sicilyalıydı. Herkes katilin Lia olduğunu biliyor. Yasal kanıtlara boş ver. Lia da polisin eline düştüğü takdirde ölür." Pippi öğrenmek istedi. "Onun buradan ayrılıp Amerika'ya girmesini sağlayabilir misin?" "Tabii, zor olanı onun Amerika'da saklanmasını sağlamak." Pippi mırıldandı. "Galiba adam uğraşmaya değmeyecek kadar belalı." Başkan omzunu silkti. "Lia benim arkadaşım, bunu itiraf ediyorum ama bu önemli değil. Ancak aslında bunun önemli olduğunun anlaşılması için bir an duraklayarak dostça gülümsedi. Ayrıca o tam anlamıyla bir usta, patlayıcı uzmanı. Bu her zaman nazik bir iştir. O bu konuyu biliyor, eskiden beri. Çok işe yarayacak bir yetenek. Tabii bıçak ve tabanca da kullanabiliyor. En önemlisi çok zeki bir adam, pek çok yeteneği var. Ve sadık, kaya gibi. Hiçbir zaman konuşmuyor, sıkı ağızlı, iyi bir dinleyici, başkalarının dillerini çözmesini de biliyor. Şimdi bana söyle, böyle biri işine yaramaz mı?" Pippi, bu dualarımın kabulü olur dedi nazikçe, ama yine de böyle bir insan neden kaçsın? Başkan, çünkü diğer meziyetlerinden başka çok ihtiyatlı da diye yanıtladı. Kadere meydan okumuyor. Buradaki günleri sayılı. Pippi sordu, böyle yetenekli biri Amerika'da sadece bir asker olmakla yetinebilir mi? Mutlu olabilir mi? Belediye başkanı üzüntüyle başını eğdi. O gerçek bir Hristiyan. İsa'nın bize her zaman söylediği o alçak gönüllülük var onda. Pippi, öyle biriyle tanışmalıyım dedi. Hiç olmasa bu bana zevk verir ama hiçbir şeyi garanti edemem. Başkan ellerini abartılı bir biçimde açtı. Tabii onun size uygun olması gerekir. Ama açıklamam gereken bir şey daha var. Lia seni bu konuda kandırmamı yasakladı. Onun karısı ve 3 çocuğu var. Hepsinin de Amerika'ya gitmesi şart. Pippi o anda cevabının hayır olacağını anladı. Ah, bu durumu çok zorlaştırıyor. Onu ne zaman göreceğim? Başkan, karanlık bastıktan sonra bahçede olacak dedi. Bir tehlike yok, ben bunu sağladım. Lia Vatsi ufak tefek bir adamdı ama onda da Sicilyalılara yüzyıllar önce ataları Araplardan miras kalan o sağlamlık vardı. Bir şahininkini andıran koyu esmer ince suratı biçimliydi, daha çok bir maskeye benziyordu. Biraz İngilizce de biliyordu. Başkanın bahçe masasının etrafında oturdular. Masada evde yapılmış kırmızı şarap, yakındaki ağaçlardan toplanmış zeytin ve o akşam yapılmış olan çıtır çıtır kabuklu taze ekmek vardı. Yuvarlak somun hala sıcaktı. Bunların yanındaki tabağa bütün bir kuzu budu konmuştu. Üzerinde gömülmüş olan top karabiberler siyah birer pırlantaya benziyordu. Lia Vatsi yemek yiyip şarap içiyor ve hiçbir şey söylemiyordu. Pippi saygıyla seni çok methettiler diye başladı ama ben endişeliyim. Senin gibi eğitim görmüş bir usta Amerika'da başka birinin hizmetinde çalışırsa mutlu olabilir mi? Lia Cross'a baktı, sonra da Pippi'ye. Senin bir oğlum var, onu kurtarmak için ne yapardın? Karımla çocuklarımın güvende olmalarını istiyorum, bu nedenle de görevimi yapacağım. Pippi, bu bizim için biraz tehlikeli olacak dedi, beni anlıyorsun sanırım. Yararın riski göze almaya değeceğine karar vermeliyim. Lia omzunu silkti. Ben buna karar veremem. Reddedilmeyi beklediği anlaşılıyordu. Pippi, yalnız gelirsen her şey daha kolay olur dedi. Vatsi olmaz diye cevap verdi. Ailemin üyeleri ya hep birlikte yaşayacak ya da hep birlikte ölecek. Bir an durdu. Onları burada bırakırsam Roma hayatlarını çok zorlaştırır. Buna izin vermektense gider teslim olurum daha iyi. Pippi açıkladı. Sorun şu, seni ve aileni nasıl saklayacağız? Vatsi yine omzunu silkti. Amerika çok büyük bir yer. Zeytin tabağını Cross'a uzatarak hemen hemen alaylı bir tavırla ekledi. Baban seni hiç terk eder mi? Hayır, o da senin gibi eski kafalı. Cross bu sözleri ciddi bir tavırla ama hafifçe gülümseyerek söylemişti. Duyduğuma göre sen aynı zamanda bir çiftçiymişsin. Vatsi, zeytinlik dedi. Kendi yağ çıkarma makinem var. Cross Pippi'ye döndü. Ailenin Sierra'lardaki av köşküne ne dersin? Oraya ailesiyle birlikte bakar ve aylık da alır. Köşk tenha bir yerde, ailesi ona yardım eder. Lia'ya döndü. Bir koruda yaşayabilir misin? Köşkün kentlerden uzak olduğunu belirtmeye çalışıyordu. Vatsi yine omzunu sekti. Pippi de Lena'yı ikna eden Lia Vatsi'nin kişiliği ve gücü oldu. İri yarı bir adam değildi. Ama vücudundan sanki güçlü bir vakar fışkırıyordu. Ölümden korkmayan biriydi. Cennet ve cehennem de onu korkutamazmış gibiydi. Pippi, bu güzel bir fikir dedi. Kusursuz bir kamuflaj. Ayrıca seni özel işler için de çağırırız. Böylece ek para kazanırsın. O işlerin riski sana ait olur. Lia seçildiğini anlayınca yüz kasları gevşedi. Konuşurken sesi hafifçe titriyordu. Karımın ve çocuklarımın hayatını kurtardığın için sana teşekkür etmek istiyorum. Bu sözleri söylerken Cross de Lena'ya bakıyordu. Lia Vatsi o günden sonra kendisine yapılan iyiliğin karşılığını kat kat ödedi. Askerlikten Cross'un bütün operasyon timlerinin liderliğine yükseldi. Büyük av köşkünün bakımı konusunda ona yardımcı olan 6 adamın kontrolü ondaydı. Lia'nın evi de av köşküne ait geniş arazideydi. Watsy zengin oldu ve Amerikan vatandaşlığına geçti. Çocuklarını da üniversiteye gönderdi. Bütün bunları cesareti, aklı ve en önemlisi sadakatiyle kazandı. Leah Watsy Cross Delena'nın onunla Vegas'la buluşmak istediğini öğrendiği zaman istekle bavulunu toplayıp yeni Buick arabasına koydu. Uzaklardaki Vegas'a ve Zanadu oteline doğru yola çıktı. Las Vegas'a ilk gelen Andrew Pollard oldu. Los Angeles'tan öğleyin kalkan uçağa binmişti. Zanadu otelinin o büyük havuzlarından birinin kenarında dinlendi. Birkaç saat az bir parayla barbut oynadı, sonra da gizlice Cross Delena'nın otelinin tepesindeki bürosuna götürüldü. Cross'la el sıkıştılar. ''Seni fazla tutmayacağım.'' dedi Cross. ''Bu gece Los Angeles'a uçabilirsin. Bana gereken şu Scanlett denilen adam hakkında topladığım bilgi.'' Pollard ona bütün olanları anlattı. Scanlett'ın şimdi Beverly Hills Oteli'nde kaldığını söyledi. Bans'la yaptığı konuşmayı da açıkladı. Aslında stüdyonun Athena Aquitaine'e aldırdığı yok. Bütün istedikleri filmin tamamlanması. Ayrıca stüdyo Scanlett gibi tipleri ciddiye almaz. Şirketimde oyuncuları rahatsız edenlerle ilgilenen 20 kişilik bir bölüm var. Cross ya polis diye sordu. Onlar bir şey yapamıyorlar mı? Pollard hayır dedi, ancak yıldız zarar gördükten sonra olayla ilgileniyorlar. Ya sen, yanında çok yetenekli elemanlar çalışıyor. Pollard benim çok dikkatli davranmam gerekiyor diye açıkladı. Sertleşirsem işimi kaybederim. Mahkemelerin nasıl olduğunu bilirsin. Başımı belaya neden sokayım? Cross şu boss Scanlett dedi, nasıl biri? Pollard onu korkutamıyorsun diye yanıtladı. Aslına bakarsan o beni korkutuyor. Scanlett sonuçlara aldırmayan gerçekten sert adamlardan biri. Ailesinin serveti ve siyasi nüfuzu var. Onun için her istediğini yapıp yakasını sıyırabileceğini düşünüyor. Ve beladan hoşlanıyor. Bilirsin bazı insanlar böyledir. Bu konuyla ilgileneceksen her şeyi ciddi ciddi düşünmelisin. Cross ben her zaman ciddiyim dedi. Scanlett'i şimdi göz hapsinde mi tutuyorsun? Pollard başını salladı. Tabii, Scanlett kesinlikle çok kötü şeyler yapabilecek biri. Cross adamlarını geri çek diye emretti. Kimsenin onu gözetlemesini istemiyorum. Anlıyor musun? Pollard pekala dedi. Madem öyle istiyorsun. Bir an durdu sonra da ekledi. Yalnız Jim Lucy'ye dikkat et. O da Scanlett'in peşinde. Lucy'yi tanıyor musun? Cross onunla tanıştım diye açıkladı. Bir şey daha yapmanı istiyorum. Bana birkaç saat için Pasifik Okyanusu güvenlik kimliği ver. Sen gece yarısı uçağa binmeden önce onu sana geri veririm. Pollard endişelendi. Senin için her şeyi yaparım Cross, bunu biliyorsun. Ama dikkatli ol, bu çok nazik bir mesele. Ben burada kendim için güzel bir yaşam kurdum. Her şeyin mahvolmasını istemem. Bütün bunları Clary Cuzzio ailesine borçlu olduğumu biliyorum. Aileye her zaman minnet duyuyorum. Bana çalışmalarımın karşılığını da hep veriyorlar. Ama bu çok karmaşık bir iş. Cross Pollard'ın endişelerini gidermek için ona gülümsedi. Sen bizim için çok değerlisin. Ha evet, bir şey daha var. Scanlett sana telefon edip onunla konuşmaya adamlarını gönderip göndermediğini sorabilir. Ona gönderdiğini söyle. Pollard bu sözleri duyunca yüreğine indi. Evet, başı gerçekten belaya girecekti. Cross konuşmasını sürdürdü. Şimdi bana Scanlett konusunda başka bildiklerin varsa onları da anlat. Pollard'ın durakladığını görünce ekledi. Ben de senin için bir şeyler yapacağım daha sonra. Pollard bir an düşündü. Scanlett Athena'nın müthiş bir sırrını bildiğini, bunun öğrenilmemesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylüyor. İddia ettiğine göre Athena o yüzden şikayetini geri almış. Scanlett bu sırra bayılıyor. Cross bu işe nasıl ya da neden karıştığını bilmiyorum. Belki bu sırrı öğrenirsen sorun çözülür. Cross ilk kez ona hiç de dostça olmayan bir tavırla baktı. Pollard o zaman genç adamın o ününü nasıl yaptığını anladı. Cross'un bakışları buz gibiydi, onu yargılıyordu. Bu idam kararına yol açacak bir yargılama olabilirdi. Cross bu konuyla neden ilgilendiğimi biliyorsun dedi. Bans sana olayı anlatmış olmalı. Seni benim hakkımda bilgi toplaman için tuttu. Şimdi sen bu müthiş sırrı biliyor musun ya da stüdyo? Pollard hayır dedi. Bunu kimse bilmiyor. Senin için elimden gelen her şeyi yapıyorum Cross. Bunu sen de biliyorsun. Genç adam birdenbire nazikleşti. Evet, bunu biliyorum. Şu işi senin için daha kolaylaştırayım. Stüdyo Athena Aquitaine'in tekrar çalışmaya başlamasını nasıl sağlayacağımı merak ediyor. Bunu sana açıklayacağım. Athena'ya filmden elde edilecek kazancın yarısını vereceğim. Bunu stüdyodakilere açıklamanın bence hiçbir sakıncası yok. Buna memnun olur, hatta belki de sana ek para da verirler. Çekmecesinden aldığı deriden yapılmış yuvarlak bir keseyi Pollard'ın eline tutuşturdu. $5,000 değerinde siyah fişler. Seni buraya iş için çağırdığım zaman kumarda para kaybedeceğini düşünerek endişeleniyorum. Endişelenmesine gerek yoktu. Andrew Pollard her zaman fişleri doğruca kasaya verip para alıyordu. Leonard Sosa Pollard'ın kimliğini ona getirildiği sırada koruma altındaki bir büroya yerleşmişti bile. Sosa aletleriyle Pasifik Okyanusu güvenliğini, sahte dört kimliğini dikkatle hazırladı. Onları özel cüzdanlara yerleştirdi. Pollard kimlikleri görseydi sahte olduklarını anlardı ama bu belgeleri hiçbir zaman görmeyecekti. Sosa işini birkaç saat içinde bitirdikten sonra iki adam onu Sierra Nevada'daki av köşküne götürdü. Kalpazanı ormanın derinliklerindeki bir kulübeye yerleştirdiler. Sosa o gün öğleden sonra kulübenin verandasında otururken bir geyikle bir ayının oradan geçtiğini gördü. O gece aletlerini temizleyerek bekledi. Nerede olduğunu, ne yapacağını bilmiyordu ama bilmeyi de istemiyordu zaten. Yılda $100,000 alıyor ve açık havada özgürce yaşıyordu. Sosa vakit geçirmek için 100 kağıda ayıyla geyiğin resimlerini yaptı. Sonra da sanki geyik ayıyı kovalıyormuş gibi bir izlenim yaratmak için resimleri birbirine kattı. Leah Watsey'i daha farklı bir biçimde karşıladılar. Cross onu kucakladı. Adama akşam yemeğini kendi dairesinde yedirdi. Watsey'nin Amerika'da geçirdiği yıllar boyunca Cross pek çok operasyonda ona liderlik etmişti. Watsey çok güçlü bir kişiliği olmasına rağmen hiçbir zaman yetkiyi eline geçirmeye kalkışmamıştı. Cross ise ona kendisiyle eşitmiş gibi davranmış ve saygı göstermişti. Cross yıllar boyunca hafta sonlarını geçirmek için ara sıra av köşküne gitmişti. Watsey ile birlikte ava çıkmışlardı. Watsey Sicilya'daki sorunlardan ve Amerika'da yaşamanın çok farklı olduğundan söz etmişti. Cross da buna karşılık olarak onu ve ailesini Vegas'a davet etmiş, Xanadu'da ağırlamıştı. O da yiyecek ve içecek için para almamıştı. Üstelik kumarhanede $5,000'lık kredi de sağlamıştı. Watsey'den bunu ödemesini hiçbir zaman istememişti. Cross'la Watsey akşam yemeğinde havadan sudan söz ettiler. Watsey hala Amerika'da sürdüğü yaşam yüzünden hayret içindeydi. En büyük oğlu Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun olacaktı ve babasının gizli yaşamı konusunda hiçbir bilgisi yoktu. Bu Watsey'i kaygılandırıyordu. ''Bazen onun benim kanımdan olmadığını düşünüyorum. Oğlum profesörlerinin söylediği her şeye inanıyor.'' Kadınların erkeklerle eşit olduklarını, köylülere bedava toprak dağıtılması gerektiğini düşünüyor. Üniversitedeki yüzme takımında Sicilya'da geçirdiğim yıllar boyunca bir tek Sicilyalının bile yüzdüğünü görmedim. Ve Sicilya bir ada. Cross güldü, herhalde sadece teknelerinden yuvarlanan balıkçılar yüzüyor. Watsey, onlar bile yüzmüyorlar dedi, boğulup gidiyorlar. Yemekten sonra iş konusu açıldı. Watsey aslında Vegas'taki yemeklerden hiç hoşlanmıyordu. Ama konyak ve Havana prolarına bayılıyordu. Cross her Noel'de ona bir kasa iyi cins konyak ve bir kutu Havana prosu yollardı. Cross, yapmanı istediğim çok zor bir iş var diye konuya girdi. Çok zekice yapılması gereken bir iş. Watsey, böyle işler her zaman zordur dedi. Cross açıkladı. Bu işin av köşkünde yapılması gerekiyor. Birini oraya getireceğiz. Adamın bazı mektuplar yazmasını ve bana bir konuda bilgi vermesini istiyorum. Watsey bunları önemsemediğini belirten bir hareket yapınca genç adam güldü. Sicilyalı, Amerikan filmlerinde kahramanın ya da kötü adamın bilgi vermeyi reddetmesini alayla karşılardı. Onların Çince bile konuşmalarını sağlarım dedi. Cross konuşmasını sürdürdü. İşin zor yanı şu, adamın vücudunda hiçbir iz kalmamalı, kanında uyuşturucu da bulunmamalı. Ayrıca bu kişi çok inatçı. Watsi Prosson'un dumanlarını üfleyerek ancak bir kadın öpücüklerle bir erkeğin konuşmasını sağlayabilir dedi. Cross başka yol yok diye itiraz etti. Adamların seninle birlikte çalışacaklar ama önce köşkteki kadınlar ve çocuklar oradan gönderilmeliler. Watsi Prosson'u salladı. Disneyland'e giderler. İyi ki orası var. Mutluluk ya da dert yüzünden Disneyland'e gidiliyor. Ben bizimkileri her zaman oraya yolluyorum. Cross Disneyland'e mi diyerek güldü. Sicilyalı ben oraya hiç gitmedim dedi. Ama öldükten sonra gideceğimi umuyorum. Şimdi bu bir aşağı Rabbani mi olacak yoksa kiliseye girme töreni mi? Cross kiliseye girme töreni diye yanıtladı. Sonra konuyu incelemeye başladılar. Cross operasyonu Watsi'ye anlatarak bu işin neden ve nasıl yapılması gerektiğini açıkladı. Sonra da ne diyorsun diye sordu. Watsi sen oğlumdan daha Sicilyalısın dedi. Oysa Amerika'da doğmuşsun. Ama ya adam inat eder ve istediklerini yapmazsa? Cross içini çekti. O zaman suç bende sayılır. Bir de onda. Bunun bedelini ödememiz gerekir. Bu bakımdan Amerika ile Sicilya birbirinin aynı. Watsi doğru dedi. Rusya, Çin ve Afrika da öyle. Don'un sık sık dediği gibi. Ondan sonra okyanusun dibinde yüzeriz.
29. ayrımın sonu. Sayfa 283.